Ayrım 14, sayfa 244. 3. Modern dünyada intihar olgusu. Modern, komplike ateşli silahlar sadece savaşların kitlesel insan ölümlerinde değil, engellenme ve yoksunluk duygularının zirve yaptığı depresif anlarda nefret duyulan yakın sosyal çevredeki insanların yok edilmesinde de kullanıldı. Gündelik yaşamda insanın ölümcül şiddeti başkasına uygulamasının adı cinayet iken bunu kendi özbenliğine yöneltmesi, kendi canına kastetmesi ise intihardır. Modernleşme ile intihar arasında güçlü ilişkiler olduğu aşikardır. İntihara dair yeni analizler modernleşmenin gerçekte intihar edenleri anlamada anahtar değişken olduğunu göstermektedir. Her türlü dini bağın modernleşme ile azaldığı ve böylelikle intiharda artışa sebep olduğu varsayılmaktadır. Parantez içinde Simpson, Conklin, 1989. Daha önce görülmemiş oranda intiharların artması tamamen modern bir olgudur. Modern enstrümanlar bazı sapkınlıkların yanı sıra özellikle gelişmiş batıda intihar vakalarını da tetiklemişti. Acaba ne olmuştu da binlerce insan hayatına son vermeye başlamıştı? Durkheim'ın analizine bakıldığında intiharın bireyin yalnızca kendi istemiyle canına kastetmek istemesinden öte anlamlar taşıdığı kolaylıkla fark edilir. Onun analizinde intihar başka modern olguların da gündeme gelmesini sağlayacak kadar önemli bir görünüm arz ediyor. Geleneksel toplumda nüfus az, iş bölümü ve sosyal farklılaşma askeri düzeyde olduğu için bireycilik görülmez. Sosyal farklılaşmanın ileri düzeyde olduğu modern toplumda ise bireycilik artar. Gelenekler önemini kaybeder. İhtisaslaşma hızlanır ve din evrenselleşir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde bireyciliğin ve dinin evrenselleşmesinin uyumu yok eden patolojik sonuçları ortaya çıkar. Anomi kavramı hızlı sosyal değişim ve dönüşüm dönemlerinde geleneksel norm ve değerlerin toplumda tesirini kaybetmesinden doğan bir dengesizlik, düzensizlik ve amaçsızlık durumuna işaret eder. Anominin arkasında yatan temel neden, hızlı değişim ve dönüşüm anlarında geleneksel değerlerin esnetilerek genelleşmesi veya zayıflamasıdır. Genelleşme sonucunda bireylerin değerlere bağlılıkları ve değerlerin düzenleyici gücü zayıflamaktadır. Anomik durum, olumsuz psikolojik sonuçlar içerebilir. Modern kentleşme sürecinde bireylerin yabancılaşma duygusuna kapılmaları ve zaman zaman ayaklanmalara da yol açabilen engellenme ve yoksunluk duygusunda artış, anominin önemli sonuçlarındandır. Parantez içinde Turner 363. Modern intihar fenomeni de bireylerin engellenme ve yoksunluk duygusundaki artışla ilgilidir. Bu durum, modernleşmenin yol açtığı anomik durumun önemli bir yüzünü kristalize ediyor. Uygarlığın göstergeleri olan ekonomi, sanat, bilim ve sanayi ilerledikçe toplu intihar ve suç sayıları da artmaktadır. Bu duruma bakarak uygarlığın ahlak üzerindeki olumlu etkisinin en azından zayıf olduğu söylenebilir. Bugüne değin uygarlığın ahlaki değerleri ürettiği ya da var olanları destekleyip yaşattığı kolayca kanıtlanmış değildir. İntiharlar uygar halklar arasında yaygındır. Parantez içinde Durkheim 1964 B 191-288. 4. Din-intihar ilişkisi, bireyci ya da toplumsal din. Diğer toplumsal olgular gibi intiharın nedenlerini toplumsal bağlamda arayan Durkheim, intiharla toplumsal bir olgu olarak ilgilendi ve Batı Avrupa'da gerçekleşen on binlerce intihar istatistiklerine dayanarak 1897'de sorunun dinle bağlantısını ortaya koymaya çalıştı. Onun yaşadığı dönemde intiharın gözde ülkeleri, parantez içinde Almanya ve Fransa, aynı zamanda bilimsel, sanatsal ve ekonomik etkinliklerinde en geniş kapsamda olduğu yerlerdir. Bir nüfus içindeki farklı sosyal kesimlerin intiharı olan göreli eğilimleri, uygarlaşma düzeyiyle orantılıdır. Her yerde en çok etkilenen kesim serbest meslek sahipleri, en iyi korunan ise tarım kesimidir. O, cinsiyet açısından da aynı değerlendirmeyi yapıyor. Kadın, erkeğe oranla uygarlaştırıcı devinime daha az karışıyor. Ondan daha az yararlanıyor ve ilkel insanlarda görülenlere benzer kimi özellikleri daha çok sergiliyor. Ama bu yüzden de erkeğe oranla 4 kez daha az kendini öldürüyor. Durkheim, parantez içinde 1992-292, sosyal bütünleşme düzeylerine göre 3 tür intihar tipi belirledi. Bencil, parantez içinde egoist, intiharlar toplumla bütünleşme eksikliğinden, elcil, parantez içinde özgeci, diğer gam, altruistik, intiharlar toplumla aşırı bütünleşmenin getirdiği bir görev anlayışıyla toplumun kişiye yüklediği taleplerden kaçınamamaktan ve anomik intiharlarda ahlaki istikrarsızlığa ve aşinası olduğumuz normların kaybına yol açan toplumsal değişimden kaynaklanmaktadır. Bencil intihar, bireyin din, aile ve ara gruplarından soyutlandığı zamanlarda sosyal bağların zayıflaması sebebiyle aşırı bireycilikten kaynaklanan bir intihar türüdür. Durkheim, zayıflayan aile, din ve komşuluğun yerine alternatif olarak bireylerin ait oldukları meslek grupları, çeşitli ahlaki ya da siyasal grupları önerir. Birey ile devlet arasında yer alan ve devletin baskısına karşı bireyi koruma yeteneğine sahip olan bu ara yapılar, din ve akrabalığın sağladığı eski sadakat bağlarına karşı işlevsel bir alternatiftirler. Birey, ait olduğu toplumsal gruplara uyum sağlayamadığında stres dönemlerinde destek görmeyecek ve intihara açık hale gelebilecektir. Protestanlar daha bireyci özellikler göstermeleri sebebiyle kendi toplumlarından kopmaya daha fazla eğilimlidirler ve dolayısıyla onların intihar oranları daha yüksektir. Savaş ve devrim gibi olağanüstü durumlarda, siyasi kriz dönemlerinde ise sosyal bütünleşme güçlendiği için intihar oranları düşmektedir. Diğer gam intiharlar, diğerlerine nazaran çok daha seyrektir ve bir kısmı oldukça gelenekseldir. Bu türde intihar toplumsal bir görev kabul edilir. İkinci Dünya Savaşı'nda kamikaze uçuşlarıyla ülkeleri için intihar etmenin şeref olduğuna inanan Japon pilotları, belirli hedeflere kilitlenen canlı bombalar, Hindistan'da kocasının ölümüyle birlikte kendini yakan kadınlar, aile şerefini korumak amacıyla intihar eden ensest mağduru genç gelinler bu türün örneklerindendir. Aşırı bireycilik intihara götürdüğü gibi yeterince bireyselleşememe de aynı sonuçları doğurur. Anomik intiharlar ise büyük bir servet ya da statü kaybının yaşandığı sosyoekonomik bunalımlar ya da birdenbire kavuşulan refah ortamı sonucu meydana gelen intiharlardır. Ekonomik dalgalanmalar ve ailevi parçalanmalar bireyin yaşam koşullarını ve manevi değerlerini alt üst eder. Böyle durumlarda intiharın asıl nedeni normsuzluktan kaynaklanan bu kargaşa halidir. Bu tür intihar daha çok modern toplumlarda iktisadi yapının bozulduğu, iktisadi depresyon ya da ani refah dönemlerinde ortaya çıkar. Ekonomik dalgalanmalar ve boşanma modern toplumun bir parçasıdır. Her üç tür dikkate alındığında intihar, bireylerin içinde yer aldıkları gruplarına bağlılık ya da ayrılık ölçüsüyle ters orantılı işleyen bir olgudur denilebilir. Demografik değişkenler açısından intiharlar. Durkheim, bekarlara göre evlilerde, çocuksuzlara göre çocuklu evlilerde, az çocuklulara göre çok çocuklularda, protestanlara göre katoliklerde, erkeklere göre kadınlarda, zenginlere göre fakirlerde, şehirlilere göre köylülerde, eğitimli olanlara göre daha az eğitim görmüşlerde, askerlere göre sivillerde intihar oranının daha düşük olduğunu tespit etmiştir. Sinirsel hastalıklar kadınlarda daha fazla görüldüğü halde kendini öldüren bir kadına karşılık 4 erkek intihar etmektedir. Evlilik hem kadınlar hem de erkekler için bir sakınım sağlamakta, ancak belirli bir yaştan sonra sakınım evlilikten çok çocuklara bağlı olmaktadır. Aile büyüklüğü düzenli olarak arttıkça intiharlar azalmaktadır. Durkheim açısından bu, intiharın Malthusçuluğundan kurucusu tarafından öngörülmediğini göstermektedir. Malthus'un aile büyüklüğünün genel menfaat açısından zorunlu olarak sınırlandırılması görüşü, insanlarda yaşama isteğini azaltacak ölçüde olumsuz bir duruma yol açmaktadır. Çok üyeli aileler bir lüks, yalnızca varlıkların sahip olması gereken bir şey olmak şöyle dursun, tam tersine günlük yaşamın vazgeçilmez bir gerekliliğidir. Ne denli yoksul olursa olsun insanın dünyaya getirebileceği çocukların bir bölümünün yerine maddi varlık edinmek istemesi yatırımların en kötüsü olur. Durkheim'a göre dinin cemaat halinde ya da bireysel tarzda yaşanma biçimleri intihara karşı sakınım açısından farklı sonuçlar üretmektedir. Avrupa'da protestanlar arasında intihar olayları diğer Hristiyan gruplarından çok daha fazladır. Oysa hem protestanlık hem de katoliklik büyük günahlar arasında saydığı intiharı aynı kesinlikle yasaklamaktadır. Son derece ağır manevi cezalarla cezalandırmakla kalmamakta, Her ikisi de insanların günahlarından dolayı cezalandırılacakları yeni bir hayatın başladığını öğretmektedir. Din mensupları arasındaki intihar farkı, inanç farklılığından değil, dinsel düzenin cemaatçi ya da bireyci bir nitelikte olup olmamasından kaynaklanmaktadır. A. Protestan Katolik farkı. Durkheim'a göre Protestan Katolik intiharları arasındaki farklılığın iki temel nedeni vardır. Bireysel ya da ortak din anlayışı, diğeri ise hiyerarşik dini örgütlenmenin niteliğidir. Katolik birey, inancını önceden hazırlanmış olarak bulup herhangi bir irdelemeden geçirmeksizin kabul eder. Protestan ise büyük ölçüde kendi inancını kendisi oluşturmaktadır. Tek kutsal kaynak olarak sadece İncil eline verilmekte, parantez içinde sola scriptura ve ona ilişkin hiçbir yorum kendisine benimsetilmeye çalışılmamaktadır. Bu din yapısı açıkça dinsel bireyciliği göstermektedir. Protestanlık kutsal kitaba ilişkin özgür araştırmayı, özgür düşünceyi ve bireycileşmeyi çok daha geniş ölçüde kabullenir. Luther'in bütün inananlar rahiptir fikri, kilise otoritelerine meydan okumaya istekliliğe ve özgür düşünceye işaret eder. Dolayısıyla daha dünyevileşmiş, bireysel düşünceye daha çok yer vermiş bulunan protestanların, kurumsal kiliseyle daha az bütünleşmeleri ve daha az sayıda ortak inanç ve uygulamalarının bulunuşu böyle bir sonucu kendiliğinden doğurmaktadır. Ayrıca protestan din adamları İngiltere dışında hiçbir yerde hiyerarşik örgütlenme içinde değildirler. İntiharların en az olduğu protestan ülke İngiltere'dir. Durkheim bunun nedenini Anglikan Kilisesi'nin iki temel etkisiyle açıklar. Bütünleşmiş kilise ve dinsel gelenekçilik ile din görevlileri hiyerarşisi ve sayısı. Anglikan Kilisesi'nin diğer protestan kiliselere göre çok daha bütünleşmiş bir durumdadır. Buna ilaveten İngiltere'de tüm geleneklerle birlikte dinsel geleneklere de saygının nedenli yaygın ve güçlü olduğu bilinmektedir. Çok güçlü gelenekçilik bireysel etkinliklere her zaman az ya da çok sınırlar. İngiltere'nin bireysel özgürlüğünün klasik ülkesi olarak görülmesi alışkanlığına rağmen orada bireylerin özgür araştırmasına kapalı inanç ve uygulamaların bulunduğunu gösteren birçok kanıt var. İngiltere'de dini hükümler çoğunlukla yasayla yaptırıma bağlanmıştı. Pazar ayinine katılmayı zorunlu kılan, pazar günü alkol satışın ve kutsal kitapta yer alan kişiliklerin sahnede temsilini yasaklayan, yakın zamana değin her milletvekilinin dinsel inancı olduğunu belirtmesini isteyen yasalar gibi. İkinci etken güçlü bir hiyerarşik örgütlenme ve din görevlilerinin sayısıdır. Bu örgütleniş dinsel alanda çok belirgin bir bireycilikle bağdaşmayan bir bütünlüğü de anlatmaktadır. İngiltere aynı zamanda din görevlileri sayısının en çok olduğu protestan ülkesidir. Din görevlilerinin sayısı intiharların önlenmesinde önemsiz bir ayrıntı değildir. Katolik din görevlilerinin her yerde protestan din görevlilerinden daha çok olması, Katoliklerin protestanlara göre neden daha az intihar ettiğinin kanıtlarından bir tanesidir. Avrupa'daki Yahudilere gelince daha kentli görünümlerine karşın bunlarda intihar eğilimi her zaman daha azdır. Durkheim'a göre bunun iki ana nedeni vardır. Azınlıkların iç denetim ve toplumsal denetim mekanizmalarının sıklığı ve ortak düşmana karşı dayanışma ve türdeş homojen cemaat hayatı. Tüm eseri boyunca İslam'a yer vermemesine karşın bir paragrafta intiharı engelleyici bir kod olarak birkaç ayete de atıfta bulunarak intiharın Müslümana şiddetle yasaklandığını şöyle belirtir. Hiçbir şey İslam uygarlığının genel ruhuna intihardan daha ters düşemez. Çünkü bütün erdemlerin üstünde tutulan şey tanrısal isteğe kesinlikle uyma, her şeye sabırla katlanma sağlayan uysal tevekküldür. Boyun eğmeme, baş kaldırma davranışı olan intiharın bu bakımdan temel ödevde ağır bir kusur sayılması doğaldır. İnsanın ölüm zamanını belirleyen ancak Allah'tır. Parantez içinde Enam 6:2. Ecel geldiğinde insanlar onun ne bir an geciktirebilirler ne de öne alabilirler. Parantez içinde Araf 7:34. Aranızda ölümü takdir eden biziz ve kimse bizden önce davranamaz. Parantez içinde Vakıa 56:60. Biz burada şu ayeti de ekleyebiliriz. Kendinizi öldürmeyin. Kuşkusuz Allah size karşı merhametlidir. Parantez içinde Nisa 44-29. Ebu Hureyre'nin aktardığı hadis, intihar edenlerin ahiretteki konumlarını dramatize etmektedir. Kim dağdan kendini atarak intihar ederse cehennemlik olur ve orada ebedi olarak kendini dağdan atar. Kim zehir içerek intihar ederse cehennem ateşi içinde elindeki zehirden ebediyen içer durur. Kim de kendisine demir saplayarak intihar ederse cehennemde ebediyen o demiri karnına saplar. Parantez içinde Buhari Kitab-ı Tıp 56, Tirmizi Kitab-ı Tıp 7. Bu paradigmada dinin bireyleri kuşatıcı, denetleyici ve birlik bütünlüğü sağlayıcı yapısı intiharı engellemede temel etkendir. Dinin sağladığı psikolojik duygu ise tek başına intiharı engellemede yeterli değildir. Bir başka ifadeyle dinin sağaltıcı etkisi onun birbiriyle bütünleşmiş bir toplum oluşturma özelliğinden kaynaklanır. İnanç ve dogmalar ise ikinci derecede önemlidir. Din, bireyi sıkı sıkıya kavrayacak ölçüde güçlü bir kurum olduğu takdirde onu intihara karşı koruyabilir. Durkheim bu çalışmasıyla yeni bir çığır açmış ve intihar konusunda modern sosyolojinin ilk örneğini sunmuştur. Onun intihar teorisi sadece yerel intiharların sosyal nedenleri hakkında bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda protestanlaşma eğilimlerinin akıbeti hakkında önemli uyarıları da ima ediyor. B. Din-intihar ilişkisine dair yeni yaklaşımlar. Kuşkusuz intihar birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşan bir olgudur. İntiharın sosyoekonomik, kültürel ve psikolojik nedenleri bulunmaktadır. Fakat intiharları öncelikle sosyoekonomik ve kültürel nedenler hazırlamakta, psikolojik faktörler bitirmektedir. Parantez içinde Deniz 2001-47. İşsizlik, ev içi ve dışı şiddet, sınav başarısızlığı, iflas etme, sosyal ve siyasi dışlanmışlıklar, aldatılma, ihanete uğrama, ağır ithamlarla karşılaşma ve toplumsal hayatta genel bir anlamsızlık hissi gibi bir dizi sosyal etken intiharlarla ilişkilidir. Parantez içinde Sayar 2002-100. Güçlü bir anlam kaynağı olarak din, bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları bu türden sorunları çözmelerinde, varoluşsal krizlerini aşmalarında ve geleceğe dair ümit var olmalarında etkili olabilir. Parantez içinde Ayten 2018. Din-intihar ilişkisine dair yeni çalışmalar, sorunu daha çok dindarlıkla ilişkisi bakımından ele almaktadırlar. Birçok çalışmada dindarlığın, bireyin iyi halinin korunmasına birçok bakımdan pozitif bir etki sağlama eğiliminde olduğu saptanmıştır. Bu araştırmalara göre dindarlık, çoğunlukla suçluluk, madde kullanma, kalp rahatsızlığı, farklı araştırma sonuçları olsa da depresyon ve intihar gibi riskleri azaltırken, yaşam umudunu, genel iyi oluş ve mutluluğu, yaşam tatminini, moral ve pozitif etkiyi, sosyal desteği, istikrarlı, daha uzun evlilikleri, düzenli ve meşru cinsellikleri arttıran bir etkiye sahiptir. İntihara ilişkin spesifik araştırmalarda da din ve dindarlığın ana temalardan birisi olarak hizmet ettiği görülmektedir. Din ve intihar ilişkisine dair teoriler birbirlerini dışlamayan üç farklı perspektifte değerlendirilebilir. Parantez içinde Stack 2013. 1. Dini entegrasyon. Bir birey dini inanç ve uygulamalarla bağlı kaldığı ölçüde dini hayata entegre olur. Bu tür inanç ve uygulamaların sayısı arttıkça entegrasyon da o kadar yüksek olur ve buna mukabil intihar riski de o kadar azalır. Dinsel cemaatler üyelerine sağladıkları sosyal entegrasyon sayesinde intihara karşı sakınım sağlarlar. Camideki ibadetlere katılımın da sosyal entegrasyona yol açtığı aşikardır. 2. Dini bağlılık, dindarlık. Batılı araştırmalarda intihar davranışı ve dindarlık göstergeleri arasında istisnalar olmakla birlikte genelde negatif bir ilişkiden söz edilmektedir. Parantez içinde Ağılkaya 2010. Nitekim Stack, dinin insan hayatındaki gerilimleri ve sıkıntıları azaltan etkisi üzerinde durmuş, dini bağlılığın bizatihi intiharı engelleyici gücünün bulunduğunu vurgulamıştır. Din, bir doktrin olarak intihar riskini azaltan bir etkiye sahiptir. Dini inanç ve uygulamalar güçlendikçe intihar eğilimi azalmaktadır. Ahiret inancı, travma, kargaşa, boşanma, yoksulluk, aşırı yalnızlık, tekrarlanan ihanet, fiziksel engel ve diğer yaşam yüklerinden mustarip olanlara umut sağlayabilir. Koenig, dindarlık-intihar ilişkisine odaklanan 141 araştırma üzerine yaptığı kapsamlı analizde, araştırmaların %75'inin dindarlık arttıkça intiharı düşünme, intihar teşebbüsünde bulunma ve tamamlanan intihar girişimi oranlarında azalmaya işaret ettiğini tespit etmiştir. Parantez içinde Ayten 56. Yapıcının parantez içinde 2013 bulgularına göre üniversiteli gençler arasında intihar olasılığı en yüksek olanlar dine hiç önem vermeyenlerdir. Ürdün'de yapılan bir çalışmada da Ramazan ayında intihar girişiminin azaldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Parantez içinde Daratke 1992. 3. Dini ağlar ve cemaatler. 3. teori, bireyleri intihardan koruyanın dini inançlardan daha çok dini grup üyeliğinden kaynaklanan sosyal destek ve sosyal ilişkiler ağı olduğunu savunur. Dini organizasyonlar intihar eğilimlerini engelleyici ağları ve sosyal desteği besler. Hoffman ve Marsiglia'nın parantez içinde 2014 262-265 700 öğrenci üzerinde gerçekleştiği araştırmada içsel dindarlık parantez içinde dinin kişi için taşıdığı önem ve dışsal dindarlık parantez içinde kilisedeki din hizmetlerine katılma ile intiharı düşünme arasındaki ilişki ele alınmıştır. Bulgularına göre dışsal dindarlığın intiharı düşünme olasılığını azalttığı, dinin sunduğu aidiyet duygusunun, sosyal uyumun ve sosyal ağın koruyucu işlevinin intihar düşüncesine engel olduğu ortaya çıkmıştır. Stack ve Kuposova'nın parantez içinde 2011-300 Dünya Değerler Endeksi verilerinden yararlanarak gerçekleştirdiği araştırmada da dindarlığın yüksek olduğu toplumlarda yaşayanların, dini bağlılıkları yüksek olanların, dini sosyal ortamlara katılanların ve yaygın dini ağlar içinde yer alanların intiharı kabullenme oranının daha düşük olduğu görülmüştür. Parantez içinde Ayten 57. Sosyal bütünleşmeyi daha yüksek oranda sağlayan dinlerin intiharı azaltması gerektiği yolundaki Durkheim'ın görüşünün İslam inancıyla ilgili çalışmalarda desteklendiği gözlenmektedir. İslam'ı ritüellerin bol olduğu ve bireyin gruba boyun eğdiği bir dini yapı olarak değerlendiren Simpson ve John Flynn parantez içinde 1989 71 ülke verileri üzerinden bir ülkede Müslüman nüfusun ağırlığı arttıkça intihar hızının düştüğünü bulgulamıştır. Simpson ve John Flynn'e parantez içinde 1989 göre bugün İslam müntesipleri arasında çok yüksek bir coşkunluk ve bütünleşmeye sahip bir dünya dinini temsil etmektedir. Geleneksel Yahudilikte olduğu gibi İslam taraftarlarının günlük yaşamını düzenleyen sıkı bir dini cemaati teşvik eder. Sosyoekonomik gelişme, eğitim, gelenekçilik, geniş aile ve diğer demografik özellikler kontrol edildiğinde bile İslam, intihar vakalarını azaltmada bağımsız bir faktördür. Bu yüzden karşılaştırmalı örneklemlerde yüksek intihar oranları ağırlıklı olarak Müslüman topluluklarda görülmemektedir. Sri Lanka, İsrail ve Hindistan'daki intihar oranlarına yoğunlaşan Simpson ve Jonklin'in araştırması şöyle sonuçlanıyor. Birçok batılı yazar Müslüman intiharlarının eksik aktarılmış olabileceği görüşündedir. Buna mukabil hiçbir yazar Müslüman intihar oranlarının yüksek olduğunu bulmuş gözükmüyor. İntihar oranlarının Müslüman olmayan devletler tarafından toplandığı 3 vaka incelemesi, tüm nüfus içinde Müslümanlar arasındaki düşük intihar oranlarını keskin bir şekilde ortaya çıkardı. Bu oran düşüklüğünün nedeni Müslüman nüfusun henüz ekonomik olarak gelişmemiş ülkelerde yaşamalarından dolayı mıdır acaba? Bu ihtimali sorguladığımızda çıkan sonuç değişmedi. Bir ülkenin Müslüman nüfus yüzdeliği, o ülkenin intihar oranı üzerinde doğrudan olumsuz bir etkiye sahiptir. Sosyoekonomik ve demografik modernitenin kontrolü, İslam'ın etkisini ortadan kaldırmıyor. İslam, günlük namaz ibadetiyle müntesiplerini birbirine bağlayan ve hayatın bütün veçelerine müdahil olan ve kendiliğin, parantez içinde self, kolektif iradeye karışmasını talep eden bir dindir. Durkheim'a göre bu intihara karşı sakınım sağlamaktadır. Taraftarlarını katı bir davranış koduna ve ibadet rejimine bağlayan bir din olan İslam'ın birçok farklı toplumda intihar olasılığını düşürdüğü açıktır. B. Sekülerleşme. 1. Sekülerizm kuramı. Sekülerleşme, asır, devir ve dünya anlamını taşıyan Latince sausalium'dan gelmektedir. Kavram ilk defa Protestan ve Katolikler arasında uzun yıllar süren din savaşlarından hemen sonra kilisenin mallarının dünyevi otoriteyi teslim edilmesi esnasında kullanıldı. İlk kullanımlarında sekülerleşme tamamen tasviri ve değerden bağımsız bir anlamdaydı. Zamanla yerine göre olumlu, yerine göre de olumsuz, oldukça değer yüklü ideolojik bir kavram haline geldi. Kiliseyle bağları olan çevrelerde ona Hristiyanlıktan uzaklaşma, dinsizleşme gibi nitelendirmelerle saldırılırken, ruhban karşıtı çevrelerde ise modern insanın dini vesayetlerden kurtuluşu olarak değerlendiriliyordu. Bu her iki ideolojik yaklaşım biçimini Marksist ve Hristiyan görüş açılarından ayrı ayrı esinlenen din sosyologlarının çalışmalarında gözlemlemek mümkündür. Marksist din sosyologları sekülerleşme sürecini bir gelişme olarak görüyorken, Hristiyan görüşlerinden etkilenenler süreci bir çözülme olarak değerlendiriyorlardı. Oysa deneysel bir olgu, değer bağımlı bir tutumla ele alınmadan da tasvir edilebilir. Mesela sekülerleşmenin gerilemekte olduğu kanısında olan P. Berger kavramı, toplum ve kültür alanlarının dini kurumlar ve sembollerin egemenliğinden çıkarılma süreci, parantez içinde Berger 2005-166 olarak tanımlar. Bu tanım, dini sembol, doktrin ve kurumların toplumda itibar ve otoritesini kaybederek dinin gerilemesi sürecine işaret eder. Kuramın halihazırdaki savunucularından Brian Wilson ise sekülerizmi dinsel düşünceler, pratikler ve kurumların önemini yitirme süreci olarak tanımlar. Parantez içinde Slattery 302. Biz çok sayıdaki diğer tanımlar arasında ortaya çıkan belirsizlikleri kaldırmak amacıyla kavramı başta insanın zihni olmak üzere bireysel ve toplumsal hayatta dinin etkisinin azalması, insanı, toplumu ve kainatı din dışı olarak görme süreci şeklinde tanımlayabiliriz. Sekülerleşme tıpkı kilise ile devletin ayrılmasında olduğu gibi dinselliğin daha önceki nüfuz alanlarından tahliye edilmesinde kendini açıkça gösterir. Sanat, felsefe ve edebiyatta dini içeriklerin kayboluşu ve hepsinden önemlisi bilimin özerk ve tamamen seküler bakış açısıyla yükselişinde gözlenebildiği gibi bu süreç kültürel ve düşünsel hayatın tamamını etkisi altına alır. Üstelik sekülerleşmenin aynı zamanda öznel bir yanı da vardır. Nasıl toplum ve kültürün sekülerleşmesi söz konusuysa aynı şekilde bilincin de sekülerleşmesi söz konusudur. Parantez içinde Berger 168. Sekülerleşme kavramını sosyolojide ilk kullanan Weber, modern toplumda rasyonalitenin yükselmesiyle sekülerleşmenin kaçınılmaz olacağını ileri sürer. Toplumlar sanayileşirken daha rasyonel organizasyon biçimlerini benimsemek zorunda kalır ve din gibi geleneksel otorite kaynakları bir kenara itilir. Parantez içinde Slattery 304. Sosyal eylem tipleri. Weber'e göre amaçsal, rasyonel, değer yönelimli rasyonel, geleneksel ve duygusal eylem olmak üzere sosyal olarak 4 şekilde davranış sergileriz. Amaçsal, rasyonel eylem. Belirli bir amaç doğrultusunda eylemde bulunabiliriz. Amaçsal, rasyonel eylem biçimi objektif bilgiye dayanmalıdır. En düşük maliyetle üretim yapan iş adamları, önemli bir sportif başarı kazanan antrenörler, etkili öğretim yapan eğitimciler, hastaları iyileştiren hekimler hepsi amaçlarına ulaşmak için bilimsel bilgiden yararlanırlar. Değer yönelimli rasyonel eylem, uğruna kavga verdiğimiz temel değerlerimiz nedeniyle bazı şeyleri yaparız ya da yapmayız. Söz gelimi inançlarımız nedeniyle alkol kullanmayabiliriz ya da belirli şekillerde giyinebiliriz. Geleneksel eylem, köklü alışkanlıklarımızın belirlediği davranış şekillerimizdir. Genellikle alışılmadık durumlara tepki gösterir ve davranışlarımızı kuşaktan kuşağa aktarılan adetlere göre düzenleriz. Duygusal eylem. Bazı şeyleri güçlü duyguların güdümünde yaparız. Çocuğunu döven anne baba ve rakibine tekme atan bir futbolcu bunu örnektir. Bu eylem tiplerinin birbirlerini karşılıklı olarak dışlamaları gerekmez. Onlar farklı şekillerde bir araya gelebilirler. Bununla birlikte modern toplumda amaçsal rasyonel eylem baskındır. Yaptığımız şeylerin artık gittikçe daha fazlası, verimlilik amacı, kalite ölçüsü ve benzerleriyle yönlendirilmektedir. Parantez içinde Turner 218. Modern insan, dinin özel alana çekildiği, amaç yönelimde rasyonel eylem tarafından kontrol edilen bir dünyada yaşamaktadır. Dünya günümüzde gizeminden arındırılmıştır. Gizemden arınma süreci hem dinin dışında, parantez içinde söz gelimi bilimin yükselmesinin bir sonucu olarak, hem de dinin içinde, parantez içerisinde söz gelimi protestanlarca öne sürülen birçok ritüelin putperestliğin bir formu olduğu ve terk edilmesi gerektiği iddiası gerçekleşmiştir. Parantez içinde Bird 88-116. Modernleşme ile birlikte dinin marjinalleşeceğini ya da tamamen kaybolacağını iddia eden sekülerleşme teorisi Weber'in görüşünden yola çıktı. Zorlayıcı bir teori olmasına karşın uzunca bir zaman birçok sosyolojik araştırmanın ideal modeli oldu. Berger ve arkadaşları başlangıçta teorilerinde dine ağırlıklı olarak yer verdikleri halde yine de sekülerleşme teorisinin geçerliliğine olan inançlarını sürdürdüler. Ancak 1996'ya gelindiğinde Berger kendi sekülerleşme tezinde yanıldığını itiraf etti. Onunla birlikte sekülerleşme olgusu etrafındaki tartışmalarda yeni bir aşamaya gelindi. Bugün Batı eksenli sosyoloji literatüründe sekülerleşme-din ilişkisinde 3 farklı tezin savunulduğu, parantez içinde Köse 2006A11, görülmektedir. Birinci tez, sekülerleşme tezi adıyla ünlenen eski paradigmadır. Buna göre modernite mutlak surette sekülerleşmeyi doğuracak ve nihayette dinin yok olmasına yol açacaktır. Ne kadar modernleşme o kadar sekülerleşme şeklinde özetlenebilecek bu tez, yaklaşık 3 asırdır sosyal bilimciler ve entelektüeller arasında yaygın söylem olarak kullanıldı. Sekülerleşme tezi halen Brian Wilson, Carol Dobellier ve Steve Bruce gibi Avrupa kökenli bazı sosyologlar tarafından yüksek sesle savunulmaktadır. İkinci tez, sekülerleşme tezine karşı kutsalın vazgeçilmezliğini savunan yeni paradigmadır. Buna göre sekülerleşme tezinin savunuları artık terk edilmelidir. Çünkü 3 asırdır dini yok edeceği söylenilen modernite, bugüne kadar bunu gerçekleştiremediği gibi, bazılarına göre modernitenin doruk noktasına ulaştığımız şu günlerde din her zamankinden daha kuvvetlidir. Peter Berger, Rodney Stark, Daniel Bell ve Jeffrey Hedden gibi daha çok Amerika kökenli sosyologlarca savunulan bu yeni paradigmaya göre modernitenin din ile uyuşmazlığı tezi doğru değildi. Parantez içinde Stark 2002-37. Din günümüzde kurumsal yapıdan uzaklaşsa bile ve mabetlere devamlılıkta bir düşüş olsa da insanlar dine kurumsal bir aidiyetle bağlı olmaksızın Tanrı'ya inançlarını devam ettirmektedirler. İngiliz sosyolog G. Davy parantez içinde 2005-3 bu durumu ait olmadan inanma kavramıyla karşılamaktadır. Üçüncü tez, din ve modernitenin karşılıklı olarak birbirini etkilediğini savunur. Bu teze göre din, popüler kültürdeki görünürlüğünü kaybetmemiş, fakat artık moderniteden ve sekülerleşme olgusundan nasibini almıştır. Conrad Oswalt'ın, parantez içinde 2006, Seküler Çan Kuleleri isimli eseri bu tür bir etkileşimi açıklamaktadır. Manastırlarda bilim ve teknoloji. Svatos, parantez içinde 2002-109, Avrupa'da inanç çağının önemli bir delili olarak gösterilen ve öbür dünyaya yönelik sade bir hayat anlamına gelen manastır hayatındaki seküler yapılara dikkat çeker. Bilim, tıp ve tarım tarihinde birçok yenilik manastırlardan türemişti. Mesela gen uzmanı Mendel bir keşişti. İlk elektrik denemelerinden bazıları keşişler tarafından yapılmıştı. Eğer manastırlar bu dünyaya o kadar yüz çevirdilerse, o zaman bu ilgi nereden geliyordu? Manastırlar sadece kutsal kitaplara değil, seküler kitaplara da aşinaydılar. Bu kurumlar bilim adamlarının ana depolarıydı. İkinci, sekülerizm teorisinin eleştirisi. Sekülerleşme teorisinin ana teması gayet nettir. Modernleşme ile hem toplumsal seviyede hem de bireyin zihninde, parantez içinde bilincinde, din gerileyecektir. 1700'lerin başlarında bazı deistler 50 yıl gibi sürede vererek 50 yıl gibi sürede vererek Hristiyanlığın tamamen ortadan kalkacağını söylüyordu. Fakat çok geçmeden bunların yanlış varsayımları olduğu ortaya çıktı. Parantez içinde Stark 34. Sekülerleşme teorisinin eleştirilerini ana başlıklar halinde şöyle özetleyebiliriz. geçmiş yüzyılların daha dindar olduğu ve günümüze doğru geldikçe bunun azaldığı düşüncesinin yanlış olduğu ortaya konulmuştur. Dindarlık, eski yapısından farklılaşsa bile gerek büyük dinler ve gerekse küçük kültler halinde hayatiyetini devam ettirmektedir. İnanma duygusunun yok olacağına dair bir işaret görülmemektedir. Aksine modernleşme, sekülerleşme karşıtı birçok tepkisel güçlü hareketin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. David Martin, sekülerleşme fikrini kendi içinde tutarsız olduğunu vurgulayarak, bunun kuramsal olmaktan çok ideolojik ve polemiksel işlevler üstlendiğini belirtir. Martin, Batı'da sekülerleşme teorisini başından beri reddeden ilk çağdaş sosyologtur. Parantez içinde Stark 41. Jay Haddon, parantez içinde 2002-124, sekülerleşme teorisinin teoriden çok bir doktrin olduğunu ve birbirleriyle bağlantılı bir sistematik önermeler grubu olmaktan çok sorgulanmadan kutsallaştırılan bir ideolojiyi temsil ettiği kanısındadır. Rodney Stark, parantez içinde 41, sekülerleşme teorisini bir kehanet olarak nitelendirmekte ve bazı sekülerleşme tezi savunucularının gerçeklerden kaçmak için tanımları keyfi şekilde kullandıklarını ileri sürmektedir. Teoriler, dinin sadece kurumsal, resmi şekli üzerine yoğunlaşarak dinin çöküşünden bahsetmekte ve dini kurumların kontrolünde olmayan yaygın dinin varlığını göz ardı etmektedirler. Parantez içinde Mert 1994-27. Eleştirilerin birleştiği ortak nokta, sekülerleşme teorilerinin birbirleriyle bağlantılı, sistematik önermeler yerine gerçekleri çarptırmak amacıyla tanımların keyfi şekilde kullanılması, mantık hatalarıyla malul ve tutarsız oluşudur. Dinin sosyal kurumlar üzerinde etkisinin azaldığını söylemek mümkünse de, özellikle mikrososyolojik planda birey ve halk kesimlerinde dinin hala birey ve toplum üzerinde etkin olduğu bir gerçektir. Dünya 60'lı yıllardan itibaren sekülerleşme teorisyenlerinin varsayımlarının aksine farklı bir kulvara girmiş, insanlar çoğunlukla ilahi ya da kısmen insani ve popüler dinsel oluşumların içerisinde yer almışlardır. Kilise üyeliğinde düşüş görülürken, ait olmadan inanan insanların sayısında bir artış söz konusudur. Elbette inanmadan ait olan kimselerin varlığı da, parantez içinde, Berger 2006-94, görmezlikten gelinmemelidir. Dini inançları olmadığı halde sırf sosyal ve kültürel nedenlerle dini gruplara katılanlar görülebilmektedir. Diğer taraftan bir eğilim olarak sekülerleşme, tıpkı dindarlık eğilimi gibi bir süreçtir. Ve bu haliyle dünyanın bizatihi ayrılmaz bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. Dolayısıyla dini canlanma ve dine dönüş olayları sekülerleşmenin kesin olmadığının bir kanıtı olarak gösterilerek hiçbir şeyin değişmediği, her şeyin eskisi gibi olduğu, öyle ya da böyle bir sekülerleşmenin meydana gelmediği, hatta dindarlığın da değişmeyen bir olgu olduğu iddiası da oldukça yersizdir. Şu nokta gayet açıktır. Büyük yerleşim merkezlerinin ortaya çıkışı ile dini kurumlara düzenli ve aktif olarak katılanların sayısındaki düşüş arasında en azından Avrupa bağlamında bir ilişki bulunmaktadır. Ama şartları Avrupa'dan farklı olan Amerika'da ve birçok İslam ülkesinde muhtemelen böyle bir düşüş yoktur. Parantez içinde Martin 2002-192. Bugün birçok sosyal bilim araştırması artık dinin sosyal alandan silinip yok olması yerine direnişinden, yükselişinden, kutsalın ya da Tanrı'nın dramatik dönüşünden, pozitivizmin kutsal kasesinin kırılışından ve sekülerizmin marjinalliğinden söz etmektedir. İnsanlığın tarih boyunca deneyleyerek kesinlik atfettiği değerlerin modernite tarafından erozyona uğratılmış olması, dinin dünya çapındaki yükselişinin önemli nedenlerindendir. Toplumsal değerlerin özümsenmesiyle oluşan kişiliklerine yönelik bir saldırı ve tehdit olarak algıladıkları yeni durum karşısında insanlar, kimliklerini onarma ve koruma ihtiyacının bir ifadesi olarak bir altın çağın özlemini dile getirmektedirler. Parantez içinde Vergin 56. Din hayatınızda ne kadar önemlidir? 2002 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada 44 ülkeden seçilen örneklem gruplarına din hayatınızda ne kadar önemlidir sorusu yöneltilmiştir. Sanayileşmiş ülkeler arasında en yüksek oranda dinin hayatlarında çok önemli yerinin bulunduğunu söyleyen %59 ile ABD halkı olmuştur. Bu, kendilerine ait 100 dolarlık banknotların bir yüzünde Tanrı'ya güveniyoruz ibaresinin yer aldığı ABD'liler için şaşılacak bir durum değil. Britanya'da dini hayatlarının merkezine koyanların oranı %33 olarak çıkarken, bu oran Kanada'da %30, Almanya'da %21'dir. Sanayileşmiş ülkeler arasında en düşük katılım Japonya, parantez içinde %12 ve Fransa'da parantez içinde %11 gerçekleşmiştir. Dinin hayatlarında çok önemli yerinin bulunduğunu söyleyenlerin oranı İslam ülkelerinde daha yüksek. İslam ülkeleri arasında da en yüksek oran %97 ile Senegal ve %95 ile Endonezya'ya, en düşük oran %65 ile Türkiye ve %35 ile Özbekistan'a ait. Parantez içinde The Pew Global Attitudes Project Kurt 2009 B14. Modernite sonuçları itibariyle bir yandan sekülerleşmeye, diğer yandan tepkisel tarzda kimi zaman fundamentalist ve kimi zaman da postmodernist düşünce akımlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Şimdi moderniteye tepkisel olarak ortaya çıkan akımlardan fundamentalizm sorununa göz atalım. C. Fundamentalizm. Fundamentalizm kelimesi ilk olarak 1910'dan 1915 yılına kadar zengin dindarların finanse ettiği The Fundamentals, A Testimony to Truth, parantez içinde Esaslar Gerçeğin Tanıklığı adı altında neşredilen 12 kitapçık dizisiyle ortaya çıktı. The Fundamentals, kutsal kitabın parantez içinde Bible, yanılmazlığı ve dünyanın günahkarlığından dolayı İsa Mesih'in yeryüzüne gelmesinin yakın oluşu gibi konuları savunurken, Hristiyanlıktan sapmaları da büyük çapta kınamaktaydı. Parantez içinde Sharpe 1983-120. The Fundamentals da bu yana kavram etrafında bir hayli literatür oluştu. En dikkat çekici olanlardan bir tanesi 1991-1995 yılları arasında bir vakfın finansmanıyla Chicago Üniversitesi tarafından 5 cilt halinde yayınlanan Fundamentalizm serisidir. Berger, parantez içinde 2002-B12 açısından bir vakfın milyonlarca dolar harcayarak 5 ciltlik bir seriyi yayınlaması, fundamentalizmin ender bir olgu olmadığının göstergesidir. Aksine ender olan şey, bunun tersini düşünen insanlardı. Bu, sekülerleşmiş bir dünyada yaşadığımız zannının da aynı zamanda yanlış olduğunun göstergesiydi. 1. Fundamentalizm kavramı ve çağrışımları. Fundamental kelimesi sözlükte esas, temel, temel, esaslı, asli, temele ait, birinci gibi anlamlara gelir. Fundamentalizm, aşırı tutuculuk ve kitabı mukaddesi harfi harfine tefsir etme olarak tanımlanır. Kavram, herhangi bir doktrine sıkı bir biçimde bağlılık, körü körüne inanç ve başkalarına kendi doğrularını dayatma ve çoğunlukla da aşırı dini hareketleri ima ederek dini bir çağrışım zinciri ile birlikte zihinlerde anlam bulur. Bu durumda fundamentalizm, dini teslimiyete vurgu yapan ve dinin temel esaslarını sosyal hayata egemen kılmayı amaçlayan bir diriliş hareketidir. Parantez içinde Berger 18. Başlangıçta teolojik bir içeriği olan kavramın anlam kümesi zaman geçtikçe siyasal iktidarın ele geçirilmesi projeleriyle bağlantılı hale gelmiş ve herhangi bir ideolojiye, dine, dogmatik şekilde inanma ve bu inancını dışarıdakilere dayatma şeklinde kullanılır olmuştur. Zamanla teolojik bir terim olmaktan çıktığı gibi, dinle ilgisi olmayan, dinin toplumsal rolünü azaltmaya hatta ortadan kaldırmaya yönelik kimi seküler düşünce sistemlerini de kapsayacak şekilde anlam kaymasına uğramıştır. Bu yeni haliyle fundamentalizm, dinsel ya da ideolojik fanatizm kavramıyla neredeyse eş anlamlı hale gelmiştir. Parantez içinde beyaz yüz. Öyle anlaşılıyor ki kavram ilk ortaya çıkışından bu yana önemli bir anlam genişlemesine ve kaymasına maruz kalmıştır. Onun bu haliyle alınıp başka kültürlerdeki hareketleri tanımlamada kullanılması oldukça sorunlu olacaktır. Zira kavram ilk olarak Hristiyan bir kültürde Hristiyan gruplarını nitelemek üzere ortaya çıkmıştır. Kültürel ortam farklılığı kavramın yerindeliğinin belirlenmesinde önemli rol oynar. 2. Fundamentalizmin sosyal bağlamı. Dünya çapında yaygın bir dini fenomen olan fundamentalizm, tipik olarak modernitenin hızı bunaltıcı ve tehditkar olduğunda ortaya çıkar. Çözüm, kutsal metnin ve ilahi kanunların mutlaklığına dönüşte görünür. Sekülerleşme kaosuna karşı fundamentalizm, doğaüstü kesinliğin, yanılmazlığın ve otoritenin sarsılmasına baş kaldırır. Seküler ahlakın belirsizliğine karşı dini esasların kesin anlamlarını oldukça hiddetli bir şekilde haykırır. Parantez içinde Paden 39-58. Kavramın ilk ortaya çıkışı modernizm ve onun enstrümanları olan sosyal evrim, liberalizm gibi süreçlerin geleceğin dalgası olarak selamlandığı bir sırada olmuştu. Fundamentalizm, modern seküler dünyanın yol açtığı sosyal değişimlere bir tepki olarak Hristiyanlığın temel ilkelerini savunmak amacıyla Amerikalı protestan evanjelikler arasında ortaya çıkan dinsel hareketleri niteliyordu. Parantez içinde Footnote 2004-18. Sözcük zamanla dinin temel metinlerine ya da temellerine geri dönmeyi isteyen tüm hareketler için kullanılan etiket bir kavram haline geldi. Modernleşme bazı bakımlardan sekülerleşmeye neden olurken, sekülerleşme karşıtı birçok güçlü hareketin de doğmasına yol açmaktadır. Fundamentalizm de moderniteden duyulan endişenin ve sekülerleşmeye olan tepkinin bir yansıması olarak kendini göstermektedir. Her nerede olursa olsun, modernleşme ve sekülerleşmeye bağlı olarak hızla değişen dünyada, ahlaki değer sistemlerinin ve toplumsal yapıların çözülmesi ciddi bir tehlikedir. Bu durumda fundamentalizm, modernizm nedeniyle tehdit altındaki kimliğin korunması ve kayıp kimliğin yeniden ihyası ile ilgili dini bir oluşum olarak belirmektedir. Fundamentalizm, modernliğin sonuçlarına bir tepki olarak belirmekle birlikte, modernliği bütünüyle değil, bir seçime tabi tutarak reddediyor. Fundamentalistlerin basitçe antimodern olduğunu söylemek, onların aynı zamanda büyük ölçüde modern olduklarını ıskalamaktır. Bu hareket modernleşmeye rağmen değil, modernleşme sayesinde bir başka deyişle modernizmin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Modernizm öncesinde fundamentalizm denilen bir olgu yoktu. Üstelik modernleşme, kentleşme ve teknoloji, kolay seyahat ve iletişim imkanları aracılığıyla onun kaynaklarına da katkı sağlamaktadır. 3. Fundamentalizmin temel özellikleri. Kavramın ilk ortaya çıktığı Kuzey Amerika bağlamında konuya baktığımızda fundamentalizmin 3 temel karakterinden söz edilebilir. Literalizm, millenarizm ve pietizmdir. Literalizm, metnin bütünüyle dış anlamına bağlı ve harfiyen sadık kalarak okuma türüdür. Fundamentalistler Kitab-ı Mukaddes'in literal, parantez içinde lafzi, harfi okunmasını, anlaşılmasını ve uygulanmasını isterler. Kitab-ı Mukaddes'in yanılmazlığını savunurlar. Temel dini metinlere geri dönme özlemi içindedirler ve böyle bir okuma biçiminden çıkarılan öğretilerin toplumsal, ekonomik ya da siyasal hayata uygulanmasını önerirler. Bu gruplar aynı zamanda millenaristtirler. Sürekli Mesih beklentisi içindedirler. İsa Mesih en kısa zamanda dünyaya gelecek ve 1000 yıllık Tanrı Krallığını kuracaktır. Fundamentalist Hristiyanlara göre 1000 yıllık tanrısal krallığı kurmak üzere İsa'nın tekrar yeryüzüne gelebilmesi için dünyanın Hristiyanlaştırılması gerekmektedir. Onlar hem İsa Mesih'in gelişini hem de dünyanın sona doğru gidişini kıyamet alametleri olarak yorumladıkları Armageddon inancıyla da desteklemektedirler. Parantez içinde Özkan 2002-148. Onların bir diğer özelliği de pietist oluşlarıdır. Latince dindar anlamındaki pius kelimesinden gelen pietizm, 17. ve 18. yüzyıldan itibaren protestanlığa kendine özgü bir şekil veren dindarlık hareketidir. Pietizmin amacı ilk Hristiyanlık ruhunu yeniden canlandırmaktır. 7. gün adventizmi gibi fundamentalist gruplar, İsa Mesih ve ilk Hristiyanlar zamanında olmadığı halde sonradan Hristiyanlığa sokulan pazar ayini, çocuk vaftiz ve yılbaşı kutlaması gibi pek çok uygulamaya savaş açmışlardır. 7. gün Adventistlerine göre Noel, süslü çan ve hediyeleşmeler tamamen putperest adetidir ve esas itibariyle de İsa'nın gerçek doğum günü bilinmemektedir. Ancak onlar İsa'nın kurtarıcı oluşunu hatırlattığı ve bütün dünyaya yayılmış olduğu için yılbaşını yine de kutlamaktadırlar. Parantez içinde Özkan 14. Buna göre dini fundamentalistleri günün toplumsal şartlarını ve tedriciliği dikkate almaksızın dinin temel kaynaklarını okumada literal ve sert bir yöntem benimseyen, modernliğin olumsuz veçelerine karşı nefreti imanlarının bir parçası olarak gören, Kitab-ı Mukaddes'in yanılmazlığını savunan ve bazen militan bir zihniyete bürünen kimseler olarak tanımlamak mümkündür. Kutsal kitaplar ve yanılmazlık iddiası. Fundamentalizmin belirleyicilerinden bir tanesi Kitab-ı Mukaddes'in yanılmazlığını savunmadır. Bir Hristiyanın kutsal kitabını savunmasıyla bir Müslümanın kendi kutsal metnini savunması aynı düzlemde değerlendirilebilecek iki olgu değildir. Zira teolojik statüleri ve otantiklikleri açısından Kitab-ı Mukaddes ile Kur'an-ı Kerim birbirinden çok farklı iki kutsal kitaptır. Bir Hristiyanın Eski Ahit'te geçen ve tarihsel ve antropolojik çelişkiler içeren birçok anlatım karşısında çoğu defa sessiz kalır ya da onları gerçek anlamının dışında bir metafor olarak değerlendirir. Oysa Kur'an-ı Kerim teolojik statüsü ve orijinalliği açısından çok daha açık ve kolay anlaşılabilir bir kitaptır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in yanılmazlığının ileri sürülmesinde fundamentalizm nitelendirmesi doğru bir nitelendirme olmayacaktır. 4. Sosyopsikolojik açıdan fundamentalizm. Sosyopsikolojik bakımdan farklı fundamentalist karakterlerden söz edilebilir. Eleştiriye kapalılık, ya hep ya hiç tarzı, siyah-beyaz düşünce yapısı gibi olguların bu türden gruplarda ortak olduğu görülür. Fundamentalistlerin kendiliklerini, parantez içinde self, bağımlı olduğu kimselerden ayıramadıkları ve henüz anneye bağımlılık sürecindeki bir çocuk gibi, başkalarına bağımlı kişisel gelişim düzeyine sahip oldukları da belirtilir. Parantez içinde beyaz yüz. 1950'lerde Komagare fundamentalist karakter tahliline girişerek Amerikan toplumundaki fundamentalistleri ikiyüzlülük ve sathilikle suçlamaktaydı. Onlar dışta manevi bir şov sunuyorlardı ama imanlarını güçlendirmeye yönelik bir deneyimde bulunmuyorlardı. Fundamentalizm yapmacık tavırlı, söylem itibariyle yakınmacı ve olumsuz vaaz vermeyi, gerici politik manevrayı ve zaman zaman militanca patlamaları cesaretlendiren bir görüştü. Daha sonra başka bir sosyal bilimci, fundamentalizmin modernitenin egemen güçlerine müthiş ve militan bir reaksiyonu temsil ettiğini yazarak Rızkı gibi imanından endişe eden ve nefretle yaşamak inançlarının bir parçası olan militan bir zihniyet tipinde kök saldığını ileri sürdü. Parantez içinde Footnote 19. Siyasal açıdan bakıldığında bu tür akımlar dış güçlerin hegemonyalarını pekiştirmeye yaradığından kendilerini her zaman cömertçe finanse etmeye hazır dış güçlerin çok kolay avı olurlar. Ekonomik açıdan dışa bağımlı oldukları için de onların ideolojik yönlendirmelerinin aleti olup çıkarlar. Parantez içinde Garodi 2019 A83. 5. Selefiye fundamentalizm ilişkisi. Fundamentalizm kavramı önceleri Hristiyanlıktaki evanjelik protestan eğilimler için kullanılmaktaydı. 1970'lere gelindiğinde kavram küreselleşmenin de etkisiyle Hristiyanlık dışında zaman zaman İslam, Yahudilik, Budizm ve Hinduizm içinde kullanılmaya başladı. Böylelikle kendisinin dinin savunucusu olarak algılayan farklı dinde, farklı coğrafya ve sosyopolitik şartlarda ortaya çıkan pek çok dini hareket fundamentalist olarak etiketlendirildi. İslam dünyasında Müslümanlığı ilk dönemlerin katıksız İslam'ına döndürme girişimlerini temsil eden Selefilik ve Vahhabilik ile birlikte bir ölçüde modernizm akımının dışarıdan genellikle fundamentalizm ile etiketlendirildiği söylenebilir. Oysa bu akımlardan kendilerine fundamentalist ya da radikal olarak tanımlayanlar oldukça azınlıkta, bir fikir hareketi ya da aktivist olarak nitelendirenler ise çoğunluktadır. Selefiye'nin tarihsel gelişimine baktığımızda bu akımın yönelimi hakkında bazı ipuçları elde edebiliriz. Her şeyden önce Selefiliğin, İslam'ın ilk nesillerinin İslam anlayışına verilen bir isim olduğu tespiti önemlidir. İlk mezhep imamları, önde gelen fakihler ve muhaddisler tamamen Selefiye içinde kabul edilirler. Demek ki ilk dönemlerde Selefilik, neredeyse bütün Sünnilerin tabi olduğu yolun genel adıdır. Hicri 4. yüzyıldan sonra ise Selef inancını özellikle Hanbeli mezhebine bağlı olan ulema devam ettirmiştir. Günümüzde selefiye terimi çoğu kez vahhabilikle birlikte kullanılmaktadır. Vahhabilik, Hanbeli ekolü içerisinden yetişmiş bir alim olan Muhammed bin Abdülvahhab'ın, parantez içinde 1703-1791, öğretilerini benimseyen bir grubun adıdır. Birçok Arap ülkesinde resmi doktrini oluşturan Vahhabiliğin kökeni 17. yüzyıla kadar gider. Özgün metinlere ve asr-ı saadetteki bağımsız ve saf toplum modeline dönme fikrini temsil eden yeni selefilik ise 19. yüzyıl sonunda Cemalettin Afgani ile, parantez içinde 1838-1897, ortaya çıkmış bir dini yakımdır. Vahhabilikten de esinlenen yeni selefiliğin izleri 13. yüzyıla kadar götürülebilir. Bu yüzyılda İbn-i Teymiye, parantez içinde 1263-1328 gibi yazarlar, Es-Selefüs Salihine, parantez içinde önceki salihler, yani peygamberin arkadaşları ve hemen sonraki izleyicilere atıfta bulunmuşlardır. Son dönem selefilik içinde Cemalettin Afgani, Muhammed Abdüh Muhammed İkbal, Mehmet Akif, Mevdudi, Ebul Hasan Nedevi ve Seyyid Kutup gibi düşünürler dikkat çeken isimlerdir. Bugün selefilerin en yoğun olduğu bölge Suudi Arabistan, Kuveyt ve Mısır gibi bazı Arap ülkeleridir. Bu ülkelerde yetişmiş öğrenciler aracılığıyla akım, başta Balkanlar, Orta Asya ve Avrupa'da olmak üzere çok daha geniş coğrafyada etkili olduğu bir gerçektir. Ayrıca İslam yelpazesinde yer alan birçok renk ve çizginin Selefi hareketten büyük ölçüde etkilendiği, çağdaş sufilik ve bir ölçüde Şiiliğin bile kendilerini Selefiliğe göre gözden geçirme ihtiyacını hissettiği söylenebilir. Genel olarak katı nakilci tavrı ile aklı öncelemekten kaçınan ve nasları tarihsel bağlamından kopararak literal yorumlamaya bağlı kalan selefilik, yekpare, parantez içinde monolitik bir hareket değildir. Tasavvufa hem karşıt hem de taraftar, hem entelektüel hem de radikal ve eylemci görünümünde selefi gruplar vardır. Selefiliğin ilk dönemlerdeki entelektüel yapısından radikal bir tavra evrilmesinde, modernitenin ve buna bağlı olarak gelişen batılı fundamentalist hareketlerin etkisi yadsınamaz. Tüm selefiliğin paylaştığı ortak noktalar şöyle sıralanabilir. İslam'ı kültür farklarını dikkate almadan ilk haliyle yaşamaya çalışmak, sonradan İslam'a giren batıl inanç ve hurafelerle mücadele etmek, İslam toplumunu bilgi ve teknolojik açıdan çağın önüne geçirmek ve İslam birliğini, parantez içinde İttihat-ı İslam, savunmak, parantez içinde Uludağ 31. Modern seküler gelişmelere tepkisellik içinde selefiliğin yeni bir dil geliştirdiği de açıktır. Kur'an mesajına literal bağlılık ve kültürel batı karşıtlığı, bugünkü yeni selefiliği tanımlayan iki temel unsurdur. Vahhabiliğin katı İslam anlayışından beslenen günümüzün yeni selefileri, zararsız olsa bile saf geleneğe ilave edilen her şeyi terk edilmesi gereken bid'at, parantez içinde yenilik olarak damgalarlar. Garodi'ye, parantez içinde 2019-83 göre, işsizlik kırsal kesimlerden şehirlere akın, çok uluslu şirketlerin ve Dünya Bankası'nın dayattığı borç ve bağımlılıklar, ordu ve ülkenin kaderinin bağlı olduğu bütün problemlerin çözümüne halkın katılımı ve katkısı gibi günümüzün en can yakıcı problemlerine yeni selefilerin hiçbir cevapları yoktur. Söz gelişi işsizlik denildiğinde bulunan çözüm iş piyasasından kadınları dışlamak ve onların yerlerine erkekleri yerleştirmekten ibarettir. Yeni selefilerin toplumsal sorunlara karşı ilgisizliğine Roy'da, parantez içinde 125, temas eder. Onlar demokrasi, parti, seçimlere katılıp oy kullanma, belediye nikahı, sendika gibi batılı sosyopolitik kurumları ve tüm batı etkisini reddederler. Bu reddediş dogmatik ya da bazen militancı olabilir. Onlar dini insanileştiren bir unsur olarak gördükleri kültür kavramına da karşıdırlar. Selefilerin amacı gerçek İslam'a dönüştür. Bu anlamda selefilik, müminin imanını arıtma ve davranışlarını bizzat kültür fikrinden kopuk ve yasaklar bütününe indirgemek isteyen bir kültürsüzleştirme etkeni olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden Müslüman dünyanın geleneksel kültürel tarihi karşısında en azından suskun kalarak ilgisiz kalmakta ya da böyle bir görüntüyle pasif bir muhalefet sergilemektedirler. En iyi ihtimalle bu tarih selefiliğe hiçbir şey katmamıştır. En kötü ihtimalle yolsuzluk ve gerilemeden ibarettir. Kültürel din karşıtlıkları nedeniyle selefiler sistemli bir biçimde yerel halk İslam'ına saldırmaktadırlar. Her tür türbe ziyaretini kınamakta ve peygamberin doğumunun kutlanmasına, parantez içinde mevlid bile karşı çıkmaktadırlar. Birçoğu tasavvufi, sufiliği, zikir halkalarını ve ilahilerin enstrüman eşliğinde söylenmesini reddetmektedirler. Bizzat kültür kavramına karşıtlıkları sebebiyle selefi bir sanatçı, romancı neredeyse hiç görülmez. Müslümanlar çoğunlukla göçmen olarak gittikleri yeni ülkelerin bütün haklarına sahip, parantez içinde söz gelimi hem Müslüman hem Fransız vatandaşları olmak istedikleri halde radikaller her türlü vatandaşlığı reddetmektedirler. Yine de tüm bunlar selefilerin tamamının fundamentalist kavramıyla nitelendirilmesini haklı göstermez. Kendileri tersini söylemedikçe ya da düşüncenin sınırlarını zorlayarak radikal eylemlere girişmedikçe onları sadece selefi ya da yeni selefi olarak tanımlamak daha uygun olandır. Garodi'nin parantez içinde 81 tutucu, bağnaz ya da köktenci karşılığı olarak kullandığı kavram etnekristtir. Ona göre Müslüman etnekristler çağımızın hayati sorunlarına cevap verecek bir İslam'ı yeniden yaşatmak için hedeflenen bir noktadan hareket etmemişlerdir. Bu yüzden kaynaklara dönüş aslında bir şekillere dönüştür. 6. Antifundamentalizm. Fundamentalizm, modernliğe bir tepki olarak belirmekle birlikte kendisi de tepkisel tutum ve davranışlara maruz kalmaktadır. Fundamentalizm, karşıtlığı ve korkusu artık dünyanın birçok bölgesinde onların insan hakları ihlallerine yol açacak ölçüde önemli bir olgu haline gelmiştir. Fundamentalizm korkusu çoğu zaman fundamentalistlerin militanca söylemlerinden, şiddet içeren yöntemlerinden ve diktatör liderlik örneklerinden kaynaklanmaktadır. Bu korku öyle bir noktaya ulaşmıştır ki artık fundamentalizme karşı mücadele gerek küresel bir olgu haline alması ve gerekse ideolojik yapısı nedeniyle Soğuk Savaş dönemiyle rekabet eder hale gelmiştir. Soğuk Savaş yıllarında komünistler hür dünyanın yani batının şeytani düşmanları olarak damgalanırken demir perde ülkeleri olarak adlandırılan Sovyetlerin dağılmasına müteakiben dini milliyetçiler dikkatleri üzerlerine çekmeye başladılar. Dini milliyetçiler karşısındakileri şer güçler ya da şeytanın elçileri olarak tanımlarken seküler yazarlar da onlardan fundamentalistler şeklinde söz etmekte. Hatta bazen kindar ve neo-nazi sıfatlarını uygun görmektedirler. Jürgen Meyer parantez içinde 2002-224 aşırı bir hal alan bu düşmanlığı gerçek dışı bir fundamentalizm korkusunu ifade edecek tarzda fundafobi, bu korkunun ve nefretin patolojik değil, özel olayların tahrik ettiği normal bir tavır olması durumunda da antifundamentalizm kavramıyla tanımlamayı tercih etmektedir. Zira korku yerinde veya yersiz olsun, her iki durumda da karşı taraf kavrama normatif, küçük düşürücü, yargılayıcı bir anlam yükleyerek din savunucularını son derece kindar bir şekilde fundamentalistler olarak tanımlamaktadır. Kavramlara tarafsız yaklaşması gereken akademik çevrelerde bile ona göre bu konuda bilimsel ahlaka uymamakta ve fundamentalistler antimodernist bir dini hareket olarak nitelendirilmektedirler. Fundamentalizm fobisinin insan hakları ihlali ile ilgili en belirgin sonucu çok açık bir şekilde politik arenada görülmektedir. Modern yönetimlerin zaman zaman fundamentalizm fobisinden yararlandıkları bir gerçektir. 1990'ların başlarında Bosna'da köy ve kasabaları imha edip Müslümanları katlederek etnik temizlik gerçekleştiren Sırp milliyetçileri, Bosnalı Müslümanların fundamentalist bir İslami devlet kuracağı mazeretine sığınıyorlardı. Onlara göre bu fundamentalistler Avrupa'yı kuşatmak için Bosna'yı kullanacaklardı. Aynı söylem İsrailli liderler tarafından Filistinlileri imha etme ya da en azından sınır dışı etme eylemini mazur göstermek için de kullanılmaktadır. 7. Kültürel eklemlenme. Fundamentalist hareketler modern seküler dünyanın hemen yanı başında neredeyse onun ayrılmaz bir parçasıymışçasına onunla birlikte var olduğuna göre burada onlara karşı nasıl bir tutum sergilenebileceği sorusu akla gelebilir. Zira bireyin dokunulmazlığına ve toplumsal yapıya yönelik şiddet, saldırı, alay ve hakaret içermeyen her türlü düşünce ve etkinliğin artık normal kabul edilmesi gereken bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar toplumun kabul edemeyeceği türden olumsuz davranış, fiil ve eylemlerin içinde bulunmadıkları sürece özgürce düşünüp hareket edebilirler. Bununla birlikte her toplum, toplumsal dokuyu zedeleyecek, tahrip edecek her türlü ideolojik oluşumu ve eylemi, aynı zamanda engelleme ya da onu topluma faydalı hale getirme çabası içine girer. İşte tam da bu noktada kimi sosyal bilimciler modern bir olgu olan fundamentalizmin eşiği geçerek zararlı olmaya başladığında işlevsel bir anlayışla topluma uyarlanabileceğine dair kültürel eklemlenme kuramını gündeme getirmişlerdir. İlk olarak iktisadi alanda teklif edilen eklemlenme yaklaşımının amacı az gelişmiş ülkelerin kapitalizme eklemlenmesini sağlamaktı. Eklemlenmenin karşılığı olarak İngilizce ve Fransızca'da articulation sözlükte diğerler arasında birleşmek, bağlanmak ve anlam kazandırmak gibi konumuzla ilgili bir anlama da sahiptir. Bununla bir toplumsal yapının kendisiyle çelişen başka bir toplumsal yapıya bağlanıp birleşerek birbirine anlam kazandırması kastedilmektedir. Yaklaşım, birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen iki farklı yapının sentezine işaret etmektedir. Parantez içinde Ersoy 1984, Okçay 2013. Din sosyolojisinde söz konusu yaklaşım ideolojik hareketlerin mevcut toplumsal yapıya uyarlanabilirliğini tartışmaktadır. Buna göre ideolojik hareketler kendine uygun sosyal zeminlerde ortaya çıkarlar ve sosyal çevresiyle bir eklemlenme sürecinde kendine özgü bir şekil ve muhteva kazanırlar. Eklemlenme ideoloji ile sosyal yapı arasında bir uyuma ya da denkliğe işaret eder. Parantez içinde Woodnow 22. Toplumsal hareketlerin başarılı ve kalıcı olmaları bazı çevresel şartlara uyum göstermelerine bağlıdır. İslam dünyasında dini metinleri toplumsal şartları dikkate almadan literal yorumlama tarzlarıyla bilinen yeni selefilerin bazen toplumsal yapıya göre de tavır belirledikleri görülür. Mesela Arnavutluk'taki selefiler Arnavut geleneğinde kesin evlenmek geleneği kabul edildiği için yedi göbek olarak tanımlanan akraba evliliğinden büyük ölçüde kaçınmaktadırlar. Yine de toplumsal şartlara dikkate almaksızın zaman zaman geleneğin sınırlarını zorlayanlar da görülebilmektedir. Mesela selefi bir gencin evlilik teklifini reddeden dayısının kızını öldürmesi toplumda büyük yankı uyandırmış ve bu durum yeni selefilerin imajını kökten sarsmıştır. Aslında oradaki selefiler ilk 10 yılda bugüne nazaran sert bir görünüm sergilemekteydiler. Önceleri bir selefinin namaz sonrası cemaatle tesbih çekmesi, Hanefi mezhebine göre namaz kılması, mevlide katılması, hele kravat takması söz konusu olamazdı. Bahsedilen hususlara bugün hayatlarında yer vermeleri, yeri geldiğinde günlük siyasetle ilgilenmeleri, onların toplumsal hayata eklemlenme çabası içinde olduklarının göstergesidir. Anlaşılan Arnavutluk selefiliği çevresel şartlar tarafından dönüştürülerek radikalliğe gittikçe esneme eğilimine girmiştir. Parantez içinde Lela 2010-90. Arnavutluk örneği de gösteriyor ki ister dini isterse seküler olsun toplumsal yapıyı tehdit etmeye başlayan tüm toplumsal hareketlerin eklemlenme süreciyle topluma monte edilmesi mümkün olabilir. Eklemlenme süreci iş bulma, eğitim, politika, sportif etkinlikler gibi etkileşimi ve yeniden kazanımı amaçlayan organizasyonları içerebilir. Ayrım sonu. Sayfa 269.